İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Matta 23. Bölüm Vay halinize!
Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var, o da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler! Hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki, sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gireceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.
Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altında topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz.
Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
24. Bölüm Sonun Belirtileri.
İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize," dediler. "Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın, damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin, tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Bilinmeyen gün ve saat.
O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
25. Bölüm 10 Kız Benzetmesi.
O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.
Emanet para benzetmesi.
Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, "Aferin iyi ve güvenilir köle," dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." İki talant alan da geldi. "Efendimiz," dedi, "bana iki talant emanet etmiştin. Bak, iki talant daha kazandım." Efendisi ona, "Aferin, iyi ve güvenilir köle," dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." Sonra bir talant alan geldi. "Efendimiz," dedi, "senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı." Efendisi ona şu karşılığı verdi: "Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi, elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır."
Yargı günü.
İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, "Sizler babamın kutsadıkları, gelin," diyecek. "Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz." O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek: "Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?" Kral da onları şöyle yanıtlayacak: "Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz." Sonra solundakilere şöyle diyecek: "Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz." O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: "Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?" Kral da onlara şu yanıtı verecek: "Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler."
26. Bölüm. İsa'yı öldürme tasarısı.
İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, "İki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz," dedi. "İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek." Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı.
İsa Beytanya'da.
İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine, "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.
Yahuda'nın ihaneti.
O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskariyot olan başkâhinlere giderek onu ele verirsem bana ne verirsiniz dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
Fısıh yemeği.
Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker "Ya Rab, beni denemek istemedin ya" diye sormaya başladılar. O da "Bana ihanet edecek olan" dedi. "Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona "söylediğin gibidir" karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin" dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek "Hepiniz bundan için" dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
Bu arada İsa öğrencilerine "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz" dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. "Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem" dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa. "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin." Petrus "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem" dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
Getsemani bahçesinde.
Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine "Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun" dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara "Ölesiye kederliyim" dedi. "Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba" dedi. "Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a "Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız" dedi. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. "Baba" dedi. "Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun." Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi."
İsa tutuklanıyor.
İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın," diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip "Selam Rabbi," diyerek onu öptü. İsa, "Arkadaş, ne yapacaksan yap," dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy," dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?" Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. "Niçin bir haydutmuşum gibi gelip beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı."
İsa yüksek kurulun önünde.
İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. "Bu adam, ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim," dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" dedi. "Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, "Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?" dedi. İsa, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. "Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağımda oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz." Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak "Tanrı'ya küfretti," dedi. "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" "Ölümü hak etti," diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?" dediler.
Petrus İsa'yı inkar ediyor.
Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip "Sen de Celileli İsa ile birlikteydin," dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek "Neden söz ettiğini anlamıyorum," dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara "Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi," dedi. Petrus ant içerek "Ben o adamı tanımıyorum," diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp "Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor," dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek "O adamı tanımıyorum," dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın "Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.